Ayrım 2, sayfa 13.
La ilahe illallah'ı bilmek farzdır. La ilahe illallah kelimesi, Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumda yaşadığımızdan olsa gerek, bizlerin çocukluktan bu yana hep duya geldiği ve hiç de yabancı olmadığı bir kelimedir. Tabir yerindeyse toplumun ve gavuru bile belki içinde hiçbir sıkıntı duymadan ara ara bu kelimeyi söylemekte ve dile getirmektedir. Hatta kendince imanından şüphe duyduğu zaman nikah elden gitmesin diye derinden derinden vurgulaya vurgulaya söyler. Söyleyince de cenneti garantilediği için rahatladığını hisseder. Evet, işte böyle bir kelimedir La ilahe illallah. Ama maalesef ki ne dindar olanları ne de dinden uzak olanları bu kelimenin bir türlü mana ve muhtevasını öğrenme noktasında gayret göstermemektedir. Oysa Allah her şeyden önce, hatta namazdan, oruçtan bile önce bizlere bu kelimeyi öğrenmeyi, anlamlarını bilmeyi ve gereğince yaşamayı farz kılmıştır. Şimdi gel beraberce bu kelimenin ne anlama geldiği ve neden öğrenmemiz gerektiği hususunda sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başta Peygamberimiz olmak üzere tüm insanlara La ilahe illallah'ı bilmeyi farz kılmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey Muhammed, La ilahe illallah'ı, yani Allah'tan başka hiçbir hak ilah olmadığını bil. Hem kendinin hem de iman etmiş erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Muhammed Suresi 19. ayetin meali. Rabbimiz burada Peygamber Efendimiz emir buyurarak kendisinden La ilahe illallah'ı bilmesini istiyor. Bil ey Muhammed ifadesi bunun farz ve mutlaka yapılması gereken bir emir olduğunu ortaya koyuyor. Burada hocam, bunu bilmenin farz olduğunu nereden çıkarıyorsun? Kim söylemiş La ilahe illallah'ı bilmenin farz olduğunu şeklinde bir soru sorabilirsin ve bu soruyu sormak senin hakkındır. Ben bu soruna şu soruyla cevap vereceğim ki inşallah bunun cevabını bulduğunda konumuzla alakalı sorunun da cevabı kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. Sorum şu: namaz farz mıdır? Eğer cevaben evet ise, ki öyle olmak zorundadır, o zaman bunun delili nedir? Bu soruya senin yerine istersen ben cevap vereyim. Evet, namaz farzdır ve bunun delili Rabbimizin namazı kılın şeklinde Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde bildirdiği emirdir. Dikkat edersen bu ayetlerde namaz farzdır denilmiyor ama tüm ulema bu ayetten hareketle namazın farz olduğunu söylüyor. Peki neden? Nedeni şu: çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hadislerinde bir şey yap, et şeklinde emir tarzında gelirse bu hüküm ilk etapta farziyet ifade eder. Zekat ve benzeri birçok ibadet içinde aynı şey söz konusudur. İşte bunun gibi La ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini bilmeyi ifade eden ayette tıpkı namazı kılın ayetinde olduğu gibi emir kalıbı ile gelmiştir. Bu nedenle namaz nasıl farz ise La ilahe illallah'ı bilmek de aynı şekilde farzdır. Burada şöyle bir soru daha sorabilirsin. Hocam, bu ayette Allah bana değil Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor ve onun bilmesini emrediyor. Dolayısıyla bu emir beni kapsamaz, beni bağlamaz. Bu soruyla şu şekilde cevap vererek aklına gelen bu şüpheyi yok etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e yapılan emir ve tavsiyelerin tamamı ona özgü olduğunu belirten bir delil olmadığı sürece tüm Müslümanları kapsar. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Peygamberimize her ne emir vermişse bu asıl olarak beni de seni de bağlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e ana babaya hürmet etmeye alakalı olarak şöyle buyurmuştur. İsra Suresi 23 ve 24'te: Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın ha onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onları acı. Bu ayetteki hitap kesinlikle Peygamber Efendimiz'edir ama Dünya alem bilmektedir ki Peygamberimizin ana babası kendisine bu ayetler geldiğinde vefat etmiştir. Ve Peygamberimizin onlara böyle bir şey söylemesi asla mümkün değildir. O zaman bu ayet-i kerime, ayeti nasıl anlamamız gerekmektedir? İşte yine yukarıda söylediğimiz gerekçe, vurgu yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e yapılan emir ve tavsiyeler, tamamı ona özgü olduğunu belirten bir delil olmadığı sürece herkesi kapsar ve içine alır. Eğer Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e La ilahe illallah'ı bil ey Muhammed demişse, bu aynı zamanda ey Ahmet, ey Mehmet sen de La ilahe illallah'ı bil demektir. İşte kardeşim, şimdi anladın mı bu kelimeyi bilmenin neden gerekli olduğunu, neden bunun öğrenmemizin tıpkı namazı öğrenmek gibi Allah'ın bir emri olduğunu? La ilahe illallah'ı bilmen, TC kimlik numarasını bilmenden daha önemli ve önceliklidir. Her insanın La ilahe illallah'ın manasını, ne anlama geldiğini ve kendisinden neler istediğini bilmesi, öğrenmesi gerekmektedir. Hatta bunu bilip öğrenmesi, isminin veya TC kimlik numarasını bilip öğrenmesinden daha gerekli ve elzemdir. Zira insan TC kimlik numarasını bilmediğinde ne fazla resmi işlerinde aksama yaşar, ama La ilahe illallah'ı manasını bilmediğinde Allah korusun cennetini kaybedebilir. Bu nedenle işe bu kelimenin manasının ne demek olduğunu bilmekle başlamamız gerekmektedir. Bu bilinmeden yapacağımız diğer ibadet ve dini görevlerin bir anlamı olmayacaktır. Zira temeli bozuk olan bir eve dış süsleme yapmanın ne anlamı vardır? Şimdi gel beraberce bu kelimenin Kur'an ve sünnette hangi anlamlara geldiğini öğrenmeye çalışalım. La ilahe illallah'ın anlamları. La ilahe illallah kelimesinin genel anlamda hangi manalara geldiğini biraz sonra izah etmeye çalışacağız. Ama burada öncelikle yalın bir şekilde bunun ne demek olduğunu bilmemiz gerekmektedir. La ilahe illallah demek Allah'tan başka hak bir ilah yoktur demektir. Bu kelimenin birebir tercümesidir. Lakin bu tercüme bizim bu kelimeyi hakkıyla anlamamız için yeterli değildir. Bu nedenle bizim Kur'an ve sünnette müracaat ederek Allah ve Resulü'nün bu kelimeyi nasıl izah ettiklerine bakmamız gerekmektedir. İslam alimlerinin belirttiğine göre La ilahe illallah cümlesi aşağıdaki zikredeceğimiz anlamlara gelmektedir. Yani bir insan La ilahe illallah dediğinde aslında şunları söylemiş olur. 1. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Tüm canlıları ve insanoğlunu yaratan Allah'tır. Ondan başka hiçbir yaratıcı yoktur. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Fatır suresi 3. ayette Allah'tan başka bir yaratıcı var mıdır? Haşr suresi 24'te O Allah ki yaratandır. Enam suresi 102'de O Allah her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla bir insan La ilahe illallah dediğinde aynı zamanda Allah'tan başka hiçbir yaratıcı yoktur demiş olur. İkinci konuda Allah'tan başka kanun koyucu yoktur anlamlarından. Evet, Allah nasıl ki tek yaratıcı ise aynı şekilde tek kanun koyucudur da. Yaratmak nasıl ki sadece onun hakkı ise yarattıklarını yönetmek, onlara kanun ve nizamlar koymak da sadece ve sadece onun hakkıdır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Egemenlik, hakimiyet yalnızca Allah'ındır. Yusuf suresi 40'ta. Araf suresi 54'te. Dikkat edin, yaratmak da yarattıklarına emredip hükmetmek de Allah'a aittir. Kehf suresi 26'da. O egemenliğine, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Şura suresi 21. ayette. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine kanun yapan ortakları mı var? Tüm bu ayetler hakimiyetin, egemenliğin ve kanun koyma hakkının yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu ifade etmektedir. Ve hiçbir istisnası olmaksızın tüm muteber İslam alimleri bu hakkın yalnızca Allah'a ait olduğunu ittifak etmişler. Dolayısıyla bir insan La ilahe illallah dediğinde aynı zamanda Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu yoktur demiş olur. Bu konuya ilerleyen sayfalarda daha detaylı bir şekilde değineceğiz inşallah. Evet, Üçüncü maddede Allah'tan başka malik yoktur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Mülk O'nundur. Yerde ve gökte olan her şeylerin hepsi O'nun mülkündedir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ali İmran suresi 189'da. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'ındır. Zümer suresi 6'da. İşte Allah, Rabbiniz O'dur. Mülk sadece O'nundur. Diğer bir ayet mealinde Mülk suresi 1'de. Mülk elinde olan Allah ne yücedir buyurulmuştur. Arap dilinde mülk kelimesinin bir diğer anlamı da hakimiyettir. Buna göre mana sadece maddede de ifade edildiği gibi Allah'tan başka hükmedici yoktur demek olur. Dördüncü maddede Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah-u Teala yarattığı tüm varlıkları besleyen, doyuran ve onlara rızık verendir. Ondan başka rızık veren, yarattıklarına doyuran yoktur. İnsanlar bakımından, insanların bakımını üstlenen, günümüzdeki bazı cahillerin zannettiği gibi patronlar, ağalar veya devletler değildir. Onlar bu noktada sadece birer sebeptir. Rabbimiz şöyle buyurur. Hud suresi 6'da, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Ankebut 17'de, Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, onlar size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın buyurmaktadır. Beşinci maddede Allah'tan başka fayda ve zarar veren yoktur. Gerek insan olsun gerekse başka varlıklar, hiç kimsenin Allah'ın izni olmaksızın fayda veya zarar vermesi söz konusu değildir. Faydayı ve zararı veren yalnız Allah'tır. Başa gelen musibetler veya elde edilen güzellikler sadece Allah'ın dilemesi ve müsaadesi iledir. Allah-u Teala yine şöyle buyurur. Yunus suresi 107'de. Eğer Allah sana bir sıkıntı dokundurursa ondan başka hiç kimse gideremez. Şayet sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiç kimse yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O gafurdur, rahimdir. Altıncı maddede Allah'tan başka dirilten ve öldüren de yoktur. Canlılara hayat veren ve her verdiği hayatı sona erdirecek olan O'dur. Onun dışındaki varlıkların diğer hususlarda olduğu gibi bu noktada hiçbir söz hakkı yoktur. Yüce Allah şöyle buyurur. Duhan suresi 8'de dirilten ve öldüren O'dur. Hicr suresi 23'te dirilten ve öldüren hiç şüphesiz biziz, biz buyurmaktadır. 7. maddede Allah'tan başka dualara karşılık veren de yoktur. Yaratan, istediği şekilde hükmeden, dilediğine verip, dilediğinden alan Allah'tır. Bu, böyle olduğuna göre, istek ve taleplere icabet edecek olan da kaçınılmaz olarak O'dur. Rabbimiz şöyle buyurur. Mümin suresi 60'da, bana dua edin size karşılık vereyim. Rad suresi 14'te, ondan başka dua ettikleri onlara hiçbir şeyle karşılık veremezler. Bu konuda günümüz insanlarının çokça hataya düştüğü noktalardan bir tanesi, bunu da inşallah ilerleyen sayfalarda da değinmeye çalışacağız. 8. maddede Allah'tan başka tevekkül edecek yoktur. Tevekkül, Arapçada dayanmak, güvenmek, işleri havale etmek ve bizim buraların ifadesi ile bel bağlamak demektir. İnsan faydalı bir şeyi elde etmeye veya zararlı olan şeyi def etme hususunda mutlaka bir varlığa dayanıp güvenir. Bu varlık bazen Allah olur, bazen de Allah'tan başkaları. Ama unutmamak gerekir ki müminler yalnız Allah'a tevekkül ederken kafirler ondan başkalarına tevekkül ederler. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır Maide suresi 23'te. Eğer müminseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Mücadele 10'da, müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler buyurmaktadır. 9. maddede, Allah'tan başka korkulacak yoktur. Korku, insanoğlunun fıtratında var olan bir duygudur. İnsan korkar, çekinir, ürperir. Bu onun insan olmasından kaynaklanır. İslam hakkıyla ve gerçek anlamda ancak Allah'tan korkulmasına öğütlemiştir. Bu nedenle bir insan, Allah'tan başka hiçbir varlığın Allah dilemedikçe kendisine zarar vereceğini, veremeyeceğini bilmelidir. Bu anlamda yalnız Allah'tan korkmalı, başka varlıklardan korkmamalıdır. Burada hemen şöyle bir itiraz gelebilir. Hocam, insan bazen düşmanından, bazen de bir yırtıcı hayvandan korkabilir. Bu şirk midir der. Bu soruya cevap verebilmemiz için öncelikle korkunun kısımlarını bilmemiz gerekmektedir. Korku, alimlerimizin ifade ettiğine göre 3 kısımdır. A maddesinde doğal korku. Düşmandan, hayvandan ve güçlü olanlardan korkmak gibi beraberindeki tazim ve boyun eğmeyi barındırmayan korkudur. Bu tür bir korku insanı şirke düşürmez. Bu her insanda vardır. B maddesinde Allah'ın cezalarından korku. Bu iman mertebelerinin en yükseğidir. Böylesi bir korku övülmüştür. C maddesinde gizli korku. Beraberinde alçalma, tazim ve boyun eğmeyi getiren korkudur. Böyle bir korku ibadettir. Bu şekilde yalnız Allah'tan korkulur. Allah'ın dışındaki varlıklardan böyle korkmak insanı şirke götürür. İşte biz Allah'tan başka korkulacak yoktur derken bu anlamı kastediyoruz. Bazı insanlar bir türbeye gittiğinde veya bazı zatların yanlarına hazır bulunduklarında içten içe onlardan korkarlar. Onların yanlarına vardıklarında onları içten tazim eder ve yanlış yaptıklarında başlarına bir musibet geleceğine inanırlar. İşte İslam'da yasak olan korku böylesi bir korkudur. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Maide suresi 44'te. İnsanlardan korkmayın, yalnız benden korkun buyurmaktadır. Yalnız benden korkun, Bakara suresi yine 40'ta buyurmaktadır. Ali İmran suresi 175'te, işte şeytan sizi dostlarıyla korkutuyor, onlardan korkmayın, benden korkun buyuruyor. Bu manalar ana hatlarıyla La İlahe illallah kelimesinin manalarındandır. Türkiye ortamını düşündüğümüzde insanlarımızın geneli bu sayılan manaları kabul edip onaylamaktadır. Yani Allah'ın yaratan, rızık veren, öldürüp dirilten olduğunu ana hatlarıyla kabul etmektedir. Lakin Türk insanının bu sayılan maddeler içerisinde kabul etmediği veya kabul ettiğini söylese bile aksine hareket ettiği birkaç husus vardır. Bu, biz inşallah eksikliği gidermek, nasihat etmek ve hakkı ortaya koymak için burada La İlahe İllallah manasına dair Türklerin düşmüş olduğu 3 hatayı ele almaya çalışacağız. Başarı yalnız Allah'tandır.
Ayrım 2 sonu, sayfa 22.